Merhaba arkadaşlar, No54'e hoş geldiniz. Üniversite Sosyal Araştırmalar Merkezi olarak size bir süredir Medyapod platformu üzerinden No54 ile sesleniyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Ben Fırat Çoban, arkadaşım Deniz Durdu ile birlikte bugün Deniz'in çalışmalarını, Gramsci çalışmalarını merkeze alan bir sohbet yapacağız. Deniz, hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba. Herkese çok selam.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Hoş geldin. Her şeyden evvel şununla başlayalım Deniz. Sence bugün küresel bir salgınla yüzleştiğimiz insanların iş yerinde, iş dışında çeşitli hak gasplarına uğradığı hem ekonomik krizi hem de sağlık krizini böyle aynı anda yaşadığımız bir düzlemde Gramsci konuşmanın sence bir anlamı var mı? Bir anlam ifade ediyor mu?
Açıkçası şöyle konuşmak gerekir o zaman böyle bir soruyla girdiğimizde. Pratikten uzaklaşıp uzaklaşmadığımızı siyaset teorisinin veya işte felsefenin, siyaset felsefesinin çeşitli analizlerini yapan düşünürleri veya işte filozofları düşünerek bakmak bize ne sağlar bu tarz durumlarda? Çünkü kabul edelim ki evlerimizde tıkıldığımız bu durumda aslında pratikten de çoğu zaman uzak kalıyoruz. İşte evlerimizde bir takım karşı karşıya geldiğimiz hak gasplarına veya gördüğümüz arkadaşlarımızın, yakınlarımızın uğradığı hak gasplarına ses çıkarmak için kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Ama tabii bunu yaparken belirli bir düşünce sisteminden hareket etmek bu ses çıkarma metotlarımızı da veya ses çıkartırken tercih ettiğimiz bütün kavram setlerini de, yaklaşımları da veya taleplerimizin sonuçlarında neler doğabileceğini de önceden bilmemizi sağlıyor diyebilirim. Dolayısıyla ben bugünden Gramsci'yi konuşmanın, bugün Gramsci'yi konuşmanın ve tarihi Gramsci'nin anladığı ve algıladığı gibi algılamanın aslında böyle kriz anlarının hem öncesinde neler yapmamız gerektiğini bize hatırlattığını hem de belki de bu kriz anlarında kuracağımız retoriği nasıl şekillenmesi gerektiğini anlatacağını, hissettireceğini düşünüyorum.
Çok güzel. Çok güzel bir giriş Deniz. Tarih dedin. Gramsci'nin tarih anlayışı dedin. Şimdi ben kısaca birkaç şeyden söz edeyim. Deniz Durdu, Üniversite Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin akademik koordinatörü. Ve yaklaşık 4 veyahut 5 sene önce bir gün yine biz dernekte otururken abi Gramsci diye bir adam varmış, bulduk, sonunda bulduk diye böyle heyecanla gelip bize aydınlık günlerin, güzel günlerin anahtarını sunmuştu. O zamanlar daha lisansımızın çok başındayız. Ufkumuz, yani şeye ilişkin, eleştirel teoriye, sosyalist teoriye ilişkin ufkumuz, işte Marx sonrası en fazla işte Kautsky'yi, Bernstein'i tartışmaya kadar gelmiş. Yani bir ufkumuz yok.
Evet.
Sözün özü. Gramsci ile daha lisansımızın başında tanışmıştık. Sanıyorum Deniz, İsmet Hoca'dan aldığın bir yaz okulu sırasında, değil mi?
Evet. Evet.
Oradan sonra böyle bir hepimizin bir Gramsci'ye gelişmişliği vardı. Çok yoğun bir Gramsci okumasına başladık. Ben o yaz çok Gramsci okudum. Ama orada kaldı benim için. Yani o meselenin özünü aldım. Deniz o zamandan beri Gramsci'yi bir salamadı. Yaklaşık 4-5 sene oldu. Hala Gramsci üzerine çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Yıldız Teknik Siyaset'teki bitirme tezini de yine Gramsci'nin Stato İntegrali, integral devlet anlayışı üzerine yazmıştı. Şimdilerde ise Deniz Gramsci'nin tarih anlayışı üzerine, tarih kavrayışı üzerine çalışıyor. Çok çok yoğun teknik bir konu. Ancak Deniz bu meseleyi çok güzel politize ediyor. Yani Gramsci'nin tarih anlayışında devrimin anahtarını bulabilecek düzeyde. Yani bu kadar teknik bir meseleyi bu kadar politik bir noktaya getiriyor. Ben o yüzden bu tarih meselesi üzerinden gideceğim. Deniz, her şeyden evvel sen bize şu tarihselci ile tarihsici arasındaki farkla bir giriş yapıp ardından Gramsci'nin tarih anlayışıyla devrimi nasıl düşünebiliriz gibi bir şey girişmeni istiyorum. Bu son çalışmalarını da bize böyle hafiften çıtlatacak düzeyde. Şayet mümkünse.
Tabii ya, şimdi aslında bir tarih anlatısından girdim. Bunu nasıl çalışmaya başladık vesaire diye. Ya bu mesele Gramsci üzerine çalışmak aslında teknik bir, hani sen bu konuşmamızın başında şöyle bir şey sordun ya, bugünü anlamak için işte Gramsci'nin üzerine düşünmek, Gramsci'nin kavramlarıyla düşünmek bize fayda sağlar mı diye. Benim 2016'nın yazında aslına bakarsan Türkiye siyaseti dersi alırken İsmet Akça'dan, İsmet Akça'nın o dönemi, belirli bir dönemi ve oranın içerisindeki sosyopolitik, sosyoekonomik meseleleri anlamakta kullandığı bir araç olarak Gramsci'yi, nasıl derler, beğenmem ve bana bu tüm o dönemi çok rahat bir şekilde kavratabilmesiyle başladı. Tabii ki bu kadar detaylı kavramların geçmişini araştırdığım bir döneme girememiştim henüz 2016'da. Fakat işte bu lisans bitirme çalışmasını yaparken Gramsci'nin çalışmalarını hem İngilizce hem Türkçe, çok fazla çeviri olmasa da, hem de başka dillerde, bu Rusça'ya kadar gitti özellikle hegemonya meselesi üzerinde, okumaya yoğunlaştığım bir dönemdi. Ve aslında ilk karşılaştığım problem de senin de bu bahsettiğin bu historisizm kavramının Türkçe'de tarihselcilik mi, tarihsecilik mi olarak çevrilmesi problemiydi. Çünkü Gramsci üzerinde şöyle bir problem var. Gramsci'nin hapishane defterleri toplamda 33 tane, 8 tanesi İngilizce'ye çevrildi İtalyanca'dan bu arada. Ve o 8 tanenin Türkçe çevirilerine de biz sahibiz. Kalkedon yayınlarından çıkmış bunlar.
Evet, 4 cilt halinde basmışlardı galiba, değil
evet,
mi?
Evet, 4 cilt halinde. 2011 yılında başlıyor yanılmıyorsam. 2014'e kadar basılmış oluyor. Fakat şöyle bir problem var. Tam da bu defterlerin 4 cilt halini okurken karşı karşıya geldiğim bir durumdu. Bu tarih anlayışı ve onun çevrilmesi meselesi. İlk ciltte, Kalkedon yayınlarından çıkan ilk ciltte Ekrem Akçay historisizm kavramını tarihsizcilik olarak çeviriyor. Fakat ikinci ciltte Barış Baysal çevirileri bunlar. 2, 3, 4 yanlış olmasın ama ikinin Barış Baysal olduğunu eminim. Barış Baysal da tarihselcilik kavramını tercih ediyor. Şimdi bu farklılık aslına bakarsan hem tarihi anlamada hem tarihi algılarken tercih ettiğimiz bir öznenin kuruluşundan tut da nesnenin nasıl kavranışına, nesnenin nasıl kavranılacağına kadar birçok farklılığı içeriyor. Çünkü yani çok basitçe söylemek gerekirse işte tarihselciler, tarihselci düşünce, historisizmin kendisi tarihi bir tekillikler alanı olarak kavrıyor. Dolayısıyla bu tarihi hem relativizme götürmeye kadar, tarihi kavramada bir relativizme gitmeye kadar, dolayısıyla öznenin bir bütüncül tarihe yön verecek, değiştirecek ve dönüştürecek bir aşkın öznenin kurgulanmasının mümkün olmayacağını söyleyecek kadar da bir noktaya götürüyor bizi. Fakat tarihsiciler, örnekler de vereceğim birazcık bu kısaca bahsettikten sonra, tarihsiciler de çok basitçe tarihin belirli yasalar olduğu ve ereksel olarak da belirli bir sona aktığı görüşünü böyle düşünüyorlar. İşte yani aklımıza gelen isimler birazcık hani bu iş Hegel'le aslına bakarsan başlıyor ve Hegel aslında felsefeye tarihselliği dahil ettiği kadar tarihin de belirli yasalarla belirli bir sona, işte o mutlak özgürlük anında tiğine ulaşmanın, tiğini kavramının ve aşkın öznenin aslında insanlarda bir tezahür olarak insanlarda kendisini yarattığını söyleyecek noktaya kadar gidiyor. Şimdi dolayısıyla benim tüm bunları anladıktan ve algıladıktan sonra tercihim bir Marksist olarak tarihsicilik oluyor. Fakat Gramsci'nin de aslına bakarsan tarihsicilik bu yaklaşımı, benim önerdiğim biçimiyle bu. Çünkü bu çeviri hatası bizi baştan tarihi kavrayacak ve dönüştürecek her şeyi yaratmada ve algılamada farklılıklar yaratacağını göz önüne alarak tarihselcilik diyemiyorum. Şimdi bu tarihsicilik meselesinde de şöyle bir durum var. Hegelci tarihsicilikle Marx'ın tarihsiciliği bir ve aynı şeyler değil. Aslına bakarsan Gramsci de hapishane defterlerinde tam olarak buna odaklanıyor.
Ben de tam buradan şeyi soracaktım Deniz. Şimdi sen belki bahsedersin, bu neo-Hegelyan düşüncenin İtalyan bu uluslaşma sürecini tamamlamış, hatta tamamlama sürecinde de olan İtalyan entelektüeller üzerinde çok ciddi bir şeyi var, etkisi var. Bunu senin çalışmalarından da okuduğum kadarıyla şey yapabiliyorum. söyleyebiliyorum. Bu noktada ben şeyi sormak istiyorum. Gramsci'nin tarihsiciliği Marx'tan, ya Marx'ın açtığı yoldan devam eden bir tarihsicilik mi? Yoksa yani şeyle, neo-Hegelyan düşünceyle birlikte daha farklı hatlara savruluyor mu Gramsci? Yoksa dedin ya bir Marksist olarak tarihsiciyi tercih ediyorum diye. Tam olarak onu oturtmak istiyorum. Yani Marx'ı biz tarihsici olarak mı tanımlamalıyız?
Anladım.
Belki netleştirmek adına.
Dilersen şöyle başlayayım. Yani benim şu an geldiğim noktada algıladığım kadarıyla böyle diyebiliriz. Şöyle ki Neo-Hegelyan okul, işte Neopolitan okul deniliyor bunlara. İşte Spaventa'nın başını çektiği ve onun etkilediği çeşitli isimler var. İşte Benedetto Croce, Antonio Labriola gibi isimler var. Çok Türkçe'de, Türkiye'deki akademide çok fazla bilinen ve hatta çevirilerinin de yapıldığı isimler değil bunlar bu arada.
Ya bir Croce'yi çevirdiler zannediyorum yakın zamanda. Fol yayınlarını mı çevirmişti?
Evet, estetik algısı üzerine ama çevirdiler.
Evet, evet.
Önemli bir entelektüel Croce. İtalya siyaseti içinde hem sol hem de ne yazık ki faşist düşünce içinde evet. Önemli bir isim. Şöyle ki
bir miktar önemli.
Evet. Evet. Ya şöyle ki aslına bakarsan yani Gramsci'nin tarihi kavramada, tarihsicilik meselesini kavramada şöyle aldığı bir not var. Antonio Labriola üzerine yazdığı bir ne derler ona notlardan bir tanesinde diyor ki işte Labriola bu işte Neopolitan okulun etkisinde Hegelci düşünceyi Marksist düşünceyle tekrardan ele almaya çalışan Labriola'nın düşüncesine göre diyor, tarih bir praksistir. Yani işte teori ve pratiğin diyalektik bütünlüğü içerisinde düşünülebilecek bir durum. Şimdi bu pratik vurgusu Gramsci'nin tarihsiciliğinde önemli bir noktada. Yani politik hareket ve bu politik hareketin yarattığı yeni düşünce ve sonuçların gündeme alınarak tekrardan bir mevcudiyet üzerine düşünmek önemli. Çünkü neden önemli? Tarihsel olarak da zaten yaşanılan dönem 1917 devriminden sonra İtalya. Yani devrim gerçekleşmiş ve bütün dünyadaki sosyalist partiler devrimi yaymak için çalışıyor. Hı hı. Fakat İtalya'nın gerçekliğinde de Avrupa'nın da gerçekliğinde bunun ortamı yok. Sosyalist Parti, yani İtalyan Sosyalist Partisi diyor ki işte farklı gruplar var. Diyorlar ki zaten savaş sonrası bir dönem. Biz bekleyelim zaten devrime evrilecek bu süreç. Hı-hı. Klasik işte determinist, vulgar Marksist yaklaşım. Ama Gramsci de diyor ki hayır, bizim hareket etmemiz lazım. Bizim örgütlenmemiz, bizim hareketi ilerletmemiz ve olabildiğince yaygınlaştırmamız lazım. Bunu da hayatın her alanına yaymamız lazım. Bu şimdi hegemonya kavramı diye konuştuğumuz meselelerin aslında çok önceden bir şeyi, tezahürü bunlar. Bu yaklaşımlar. Bu da işte İtalya'daki Torino. Yani Torino kenti de işçi sınıfının en güçlü olduğu işte 1919 ve 1920'de eylemlerini gerçekleştirerek fabrikaları işgal edecekleri, konsey deneyimini dünyaya kazandıracakları bir iş. Orada Gramsci ve arkadaşları bir gazeteyle beraber aslına bakarsan İtalyan Komünist Partisi'nin kurulmasına doğru bir harekete başlıyorlar. Daha sonra zaten işte bu tartışmalar alevlendikçe sol komünizm bir çocukluk hastalığında Lenin'in eleştirdiği biçimiyle tüm Avrupa'daki sosyal demokrat partileri ve komünist hareketleri eleştirdiği biçimiyle oradan da ne derler ona etkilenerek diyelim. Çünkü Lenin orada Torino seksiyonunun, İtalya'daki Torino seksiyonunun aslında gerçekten başarılı bir iş yaptığını söylemesinin ardından İtalyan Komünist Partisi kuruluyor. Ve bu tarihsicilik meselesini algılayış biçimleri, yani tarihin bir sona gidecek, yani o devrim, tarihin tekrar fethedilmesi işte şeyde olduğu gibi.
Ya buna şey diyoruz değil mi Deniz? Yani açık olması için söylüyorum. Komünizmden söz ediyoruz aslında. Tabii ki, değil mi?
Evet, komünizmden söz ediyoruz. Yani komünist devrim gerçekleşecek ve bunu gerçekleştirmek için bizim harekete geçmemiz lazım. Bekleyerek bir şey olmayacak. Ama bizim harekete geçmemiz de günün sonunda bunu gerçekleştirecek ve yaratacak anlamına gelmiyor. Burada bir belirsizlik var her zaman. Çünkü tarih
aynen, orada bir determinist bir şey yok. Evet. Bir süreç yok orada.
Evet, çünkü tarih dediğimiz şey bir oluş olarak kavrandığı için bu teori ve pratiğin diyalektik bütünlüğü içerisinde her zaman tekrardan ele alınması ve üzerine tekrar yeni bir eylem kavrayışının yaratılması olarak düşünebiliriz. Hatta işte bu dedik ya, tarihçiler belirli yasaları olduğunu düşünüyor özetle tarihin akışında. İşte doğa yasası başlıklı notu var Gramsci'nin birinci defterde yanılmıyorsam. Orada tarihsiciliği şöyle tanımlıyor Gramsci. Genel bir yaşam ve eylem kavrayışı. Aslına bakarsan bu. Yani hayatını yönlendirebileceğin bir praksisin içerisinde kendini sürekli olarak belirli bir hedefe doğru ilerletme, ne derler ona? İlerletme mottosu diyelim. Ve bunu da Marx'tan etkilenerek yaptığını söylüyor. Her zaman ama her zaman Gramsci. Çünkü işte bu nasıl derler ona? Diyor ki özellikle Hegelci yaklaşımı, hani sen sordun ya bir Hegelci damara mı evrilmiştir Gramsci diye. Ben bunu kabul etmiyorum. Hani Gramsci'nin işte Neo-Hegelian Marksistler grubuna koyulması veya Batı Marksizmi statüsüne koyulmasını da kabul etmiyorum aslına bakarsan. Çünkü Gramsci diyor ki bu şey notunda aynı şekilde tarihselciler arasında bir geçiş ifadesi olarak iğneleme başlıklı bir notu var. Burada tarihselciler yanlış çeviri bu arada. Orijinalini bozmamak için söylüyorum. Orada diyor ki Gramsci, Marx bir tutkulu iğneleme peşindedir. Ve bu tutkulu iğneleme aslına bakarsan mutlak bir ereksellik içerisinde tarihin bir noktaya, bir sona evrileceğini söyleyen ve bunu da işte fani dünyadaki insanlık dininin inançları bağlayan, işte o insanlık dininin inançları da şu: adalet, eşitlik, özgürlük, zaten bütün insanlar bu noktada birdir gibi çok nasıl derler soyut kavramlara bağlayan grubu eleştirdiğini ve hani Marx'ın Hegel'e yaptığı şey olarak sürekli tekrar ediyoruz ya, ayakları üzerine oturtmak vesaire gibi şeyler, bunu yaptığını ve aslında Marx'ın tarihçi grupta olduğunu fakat diğerlerinden bu manada ayrıldığını ve işte yaklaşımının tarihsel materyalizminde bu noktada bir tarihsicilik olarak söz edilebilir bir noktaya geldiğini fakat aşkınlığın, yani o metafizik kökenin değil, somut olan, hani concrete, abstract değil de concrete olanın gündeme getirildiği bir süreçten bahsediyor Gramsci aslına bakarsan.
Deniz, çok kapsamlı. Çok şey bir girişti. Yani bu podcast'i genel olarak zaten bir giriş olarak, bu tartışmalara bir giriş olarak zaten düşünüyoruz bunları konuşmak için. Yani bende pek çok şey böyle yerli yerine oturdu. Çok güzel netleştirdin. Senin beraberinde eklemek isteyeceğin, altını çizmek isteyeceğin noktalar olabilir mi? Örneğin şeyden söz ettin. Sırf aslında bu podcast'i Gramsci'ye bir giriş olarak düşünemeyiz ama en azından bir yerden başlamak isteyenler için de Gramsci'nin tarih anlayışını, Gramsci'nin devrime olan yaklaşımını çok net bir biçimde şey yapıyor, ya, ortaya dilersen koyuyor. Belki hani daha sonra devam edebiliriz ama böyle küçük küçük Gramsci'de şeyler üzerine, kavramlar, olgular üzerine tartışma meselesine. Ama burada eklemek istediğin şeyler varsa onları da konuşalım derim.
Aslına bakarsan toparlamak adına, yani evet de senin dediğin şeylere katılıyorum ve ben Gramsci çalışması yapmak isteyen, Gramsci üzerine düşünmek isteyen insanlara aslına bakarsan tam da buradan başlaması gerektiğini öneriyorum bu yaptığım çalışmayla. Çünkü ben bunu yaptığım için çok rahat ve diğer kavramların yerli yerine oturduğunu hissediyorum. Şöyle ki, yani bu tarihsicilik kavramını bu şekilde yeniden ele almak, hani Gramsci'nin tarihsicilik kavramını ele almanın, bugün hani biz başında konuştuk ya, bugün Gramsci'yi ele almak nasıl bir durumdur vesaire diye. Gramsci'nin başta devrimci bir militan Marksist olarak hatırlatılmasına ve kavramının sadece araştırmalarda kullanılacak teorik bir çerçeve olarak değil de karşı hegemonik mücadelenin yöntemini belirlemede önemli politik strateji araçları olduğunun kavranması ve altının çizilmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla tam da böyle kriz durumlarında işte hem kapitalist toplumsal formasyonu yeniden ayağa kaldıracak o rıza devşirmenin bilinçli veya bilinçsiz, hani bilinçli veya bilinçsiz çanak tutmak diyelim, o politik stratejilerine karşı hem de determinist veya iradeci karakterli Marksist politik stratejik yaklaşımlara karşı oluş karakterli toplumsal gerçekliğe içkin bir gereklilik olarak, ki bugün bunu daha fazla hissediyoruz bu kriz anlarında. Bu toplumsal gerçekliğe içkin bir gereklilik olarak devrim kavramını yeniden tartışmaya açmayı hedefliyorum. Bu tarihçilik kavramını kullanarak aslına bakarsan.
Aynen öyle. Yani bugüne ilişkin vurgu çok hoş. Oluş karakterli bir çağrı aslında. Gramsci bir harekete çağrı.
Evet.
Yani özne olmaya çağrı gibi bir şeyi var Gramsci'nin.
Evet.
Ben şeye bir not düşmek isterim. Yani Gramsci'nin belli analitik ayrımları örneğin gerçek hayatta pratikte var olan ayrımlar gibi kabul ediliyor.
Oh.
Örneğin bu sivil toplum, siyasal toplum, o devlet üzerine yaptığı şeydeki. Hani onu bir analitik inceleme nesnesi olarak kurarken çizdiği ayrım pratikte gerçekmiş gibi kabul ediliyor. Belki üzerine bir şey söylemek istersin.
Ya aslına bakarsan bu temelde Gramsci'yi başka Gramsci çalışanlar üzerinden okumaktan kaynaklı bir problem. Çünkü Gramsci'nin defterlerini okuyan, yani Gramsci'nin defterlerindeki temel gizli kavrayan insanlar için aslına bakarsan tarihsel materyalizm mutlak tarihsizcilik olarak bir praksis felsefesi aynı zamanda. Yani teori ve pratiğin diyalektik bütünlüğü dedik ya biz bu işe. Dolayısıyla bir kavramı, bir analitik ayrım yapmak için kullanılan bir işte şeyi, aracı, sen Gramsci'nin teorisinin temel yapı taşı olarak kabul edersen onun tarihselliğini de, onun kullanıldığı alanı da kaçırmış olursun ve sadece bir araç olur. Ama dedim ya az önce, Gramsci bir Marksist militan ve bütün bunları yapmasının sebebi dışarıda hiçbir şey yapamıyor olması. Çünkü hapiste. Bu kavramları, bu araştırmaları, bu analitik ayrımları yapmasının sebebi de yapabileceği tek somut pratik faaliyet hapishanedeki bir hücrenin içerisinde. Dolayısıyla işte Gramsci şöyle bir analizcidir, böyle bir siyaset bilimcidir, böyle bir düşünürdür. Bunların hiçbirisi açıkçası yok Gramsci. Gramsci size bunları siz istemediğiniz müddetçe vermez. Ama siz isterseniz o çalışmayı alıp istediğiniz yöne çekip istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz. Çünkü
şey gibi, just like Perry Anderson mesela.
Evet, Althusser gibi. Yani
sana kaldı da Althusser gibi.
Ya çünkü üzerine tekrar düşünüp tekrardan ele aldığı bir çalışması yok Gramsci'nin aslına bakarsan. Yani bunlar sadece notlar. 33 tane deftere sırayla da olmayan, konu başlıklarına da ayrılmamış, defalarca o gün aklına geldiği biçimiyle, aklına geldiği anda yazılmış notlar. Dolayısıyla hani temelde mesele aslına bakarsan tam da bugün Gramsci'yi konuşmanın, senin az önce dediğin gibi bir öznenin oluşması için çağrı yapmak. Ve bunun da aslında ne derler ona, işte nesnel, tarihsel gerçekliğimizin gerekliliği olarak devrim nezdinde yapmak. Karşı hegemonik projenin, hani şimdi kavramlarla konuşalım, karşı hegemonik projenin tarihsel bloğunun kimlerden oluşacağını, kimlerden bu pratik faaliyetin organizasyonunun yapılacağını düşünmek için analizler yapmak. Ama asıl meselenin de devrimi gerçekleştirmek. Yani Gramsci'deki devrim kavramını da konuşuruz belki bir gün ama
çok güzel olur.
Ama asıl meselenin alternatif toplumsal ilişkiler biçimini yaratmak. Yani ben bunu birazcık böyle şey romantikleştirirsem, romanında söylediği gibi hani devrimi yapamazsın, devrim olabilirsin ancak.
Şeyde, mülksüzlerde.
Galiba, emin değilim.
Tamam.
Orada şey diyor işte hani devrimi gerçekleştiremezsin, devrim olabilirsin ancak. Aslında Gramsci'nin vurgusu da o, devrim olabilirsin. Ben Marx'ın da aslında böyle bir alternatif toplumsal ilişkiler inşası olmadan bir devrimin gerçekleşmesinin mantıklı bir çözüm olacağını düşündüğünü sanmıyorum. Ama tam da bu noktada bu gerçekliğimizde o alternatif olan, yani hani talep ediyoruz ya şu anda kapitalist toplumsal formasyondan bazı şeyleri. Talep etmekten ziyade kendi toplumsal ilişkilerimizde, kurduğumuz kendi toplumsal ilişkilerimizde bunları gerçekleştirebilme kudretini yavaş yavaş kazanmaya başlamanın, gereklilik olan devrimi yaratmanın bir adımı olduğunu düşünüyorum. Özetle.
Çok güzel bir yerde bıraktın Deniz. Biz bunu böyle yarım bırakmayalım. Kaldığın yerlerden mutlaka belli konu başlıklarına ayırıp belli tartışmaları da eklemleyecek bir biçimde. Örneğin tam bıraktığın yerde müşterekler üzerine bir girişle biz bu tartışmayı mümkün olduğunca sürdürelim. Ben çok teşekkür ederim sana.
Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
Dilerim Gramsci'ye ilgi duyanlara veya çeşitli dertleri olana bugün var olan sistemle, bugünkü toplumsal ilişkiler bütünüyle bir şekilde dertlere ulaşan insanlara ulaşır bu yayınlar. bize dinleyenler dönüşlerde bulunurlarsa, yazarlarsa çok mutlu oluruz. Bir sonraki programları da bu şekilde şekillendirmiş oluruz deyip ben çok teşekkür ediyorum Deniz sana.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.